Ayrım 35. Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan. Sayfa 433. Birden aklım kaç yıl öncesine, o yaz Mehmet'le birlikte çıktığımız tatile Gümüşlük'e gidiyor. Orada rastlaştığımız bir arkadaşım gene böyle küçük kızı Mehmet'e resmen aşık olmuştu. İlk aşkını yaşayan bu küçük kıza Mehmet de fazladan bir sevecenlik gösteriyordu. Uzaktan onları nasıl izliyordum artık. Bir akşam Mehmet bana ciddi ciddi çıkışmak gereği duymuştu. "Sen delisin biliyor musun?" demişti. "Gerçekten delisin sen. 5 yaşındaki bir kız çocuğundan bile kıskanıyorsun beni. Senin kıskançlığın işte böyle akıl dışı bir kıskançlık." Her ne kadar karşı çıktıysam da sahiden ne hissettiğimi tam olarak bilemiyordum. Mehmet ise bana yalnızca yüzümden okunanları tercüme ettiğini söylüyordu. Kendimi bu konuda ciddi olarak terbiye etmem gerektiğini o akşam bir kez daha karar vermiştim. Lyon filminden hoşlanan erkeklere öfkemin çok da karşılıksız olmadığını düşünüyorum şimdi. Kıskandığım şeyin 5 yaşındaki bir kız çocuğu olmadığını biliyordum elbet. Kadının nasıl bir rekabet ve tehlike potansiyeli olduğunu en çok 5 yaşındaki kız çocukları hatırlatır insana. Henüz numaraları oturmamış, kartlarını kapatmayı öğrenmemişlerdir. Bir kadının içinin makinesini çalıştıran kablolar, bağlantılar ortadadır. Kadını bütün çıplaklığıyla görmek için en uygun yaştır o. Mehmet'in bana çıkışması karşısında gülmeye çalışmış ama pek becerememiştim. Şimdi Tude'nin Arhan'a hayran bakışları, cilveleri, baştan çıkarma gayreti sayılabilecek davranışları beni kaç yıl öncesinin bir yaz akşamını taşırken bazı şeylerin insanın içindeki hiç değişmediğini düşünüyorum. O zaman kendime söyleyemediğim şeyi Mehmet'e de söyleyememiştim. Şimdi Arhan ile Tude'ye baktığımda bunun içimin belki de büyümeyi reddeden yanına ait, yok saymakla halledilemeyen güçlü bir damar olduğunu görebiliyorum. Oysa en az benim kadar kıskanç olduğunu bildiğim Sinan hiç oralı olmuyor, hatta eğleniyor görünüyor. Önce evi gezeceğim diye tutturuyorum. "Acelen ne? Önce otur bir soluk al," diyor Sinan. "Hayır," diyorum. "Önce evi gezeceğim. Çok merak ediyorum." Biz gelmeden önce onun her odayı, odadaki her eşyayı, her ayrıntıyı tek tek gözden geçirdiğinden ve benim gözlerimi hazırladığından eminim. Hayranlığa ve takdire doyamayan birçok sanatçı gibi o da tam bir aferin budalasıdır. İddialı olduğu konular birbirinden çok farklı olmakla birlikte o, hepsindeki marifetlerinden dolayı ayrı ayrı aferin bekler. Mükemmel olmaya bu kadar çok çalışması mıdır onu başarılı kılan, yoksa içinde hiçbir mükemmeliyetin dolduramacı bir boşluğu taşıması mı bilemiyorum. Onun hakkında bu kadar uzun zaman sonra bile bazı soru işaretlerine sahip olmam, arkadaşlığımızı benim için ilginç kılmayı sürdürüyor. Belki de bazı soruların yanıtı yoktur ve ağırlıklarını yalnızca soru olmalarından alırlar. Ben ne kadar beğensem de o gezdiğimiz her odadaki eksiklere, noksanlara dikkat çekiyor. Kafasında kurduğu ama gerçekleştirmeye zaman ve fırsat bulamadığı bin bir türlü düzenlemeden söz ediyor. Bir ev 3 yıldan aşağı döşenmez diyorum. Sen de bilirsin bunu. Niye mık mık edip duruyorsun? Her şey gayet güzel olmuş işte. Tude Sinan ile Arhan'ın aynı yatakta yattıklarını anlayınca, görmek istemediği gerçeklerle yüz yüze geldiğinde kendini kandıracak yeni bahanelere yönelen kadınlar gibi yukarıdan ve umursamaz davranmaya çalışıyor. Yoksa Boğaçan abisinin kaş göz kalemini koşup anasına yetiştirmeyi bilen bir kızın gözünden kaçacak şeyler değil bunlar. Besbelli işine gelmiyor. En azından bu durumdaki birçok ana ya da eş gibi durumu zamanla kendi lehine çevirebileceğine inanıyor olmalı. Bu sırada üst kattaki koridorun duvarında Nalan'ın bir tablosunun asılı olduğunu görüyorum. Anımsıyorum. Sinan'a ben hediye etmiştim bu tabloyu. Nalan ve Sinan. İçimde tuhaf bir çapraz kesişme alev alıyor. Kimse kimseyi hayattan tam olarak eksiltemiyor. Nalan'ın ilk dönem sergilerinden biri Ahmet Münip'ten Hikmet Onat'a az bilinen eski Türk ressamlarının bazı resimlerinin aynısını yapması üzerine kurulmuştu. İlk bakışta resimlerin asıllarıyla bunlar arasında neresi hiç fark göremiyorsunuz. Kopyacı ressamların taklit etme tekniğiyle birebir çoğaltılmış gibiydiler. Oysa her biri ayrı bir resme ait olan bu resmin hepsinde Nalan resmini taklit ettiği ressamın temel bir özelliğine işaret eden küçük bir müdahalede bulunmuş, bunun keşfedilmesine de dikkatli gözleri bırakmıştı. Bir bulduğu müdahale etme tekniğini bir diğerinde tekrar etmeyerek sergisinin içerini zenginleştirmişti. Hem parmak ısırtacak bir hüner gösterisiydi, hem de az bilinen bir tarihe hemen algılanmayacak ölçüde müdahalelerde bulunarak izleyiciyi farkın keşfine kışkırtıyor, geçmişi bilmeye, okumaya, gözden geçirmeye çağırıyordu. Sanat yapıtlarının asırlarıyla taklitleri arasındaki ilişkilerin ve çoğalma tekniği tartışmalarının henüz Türkiye gündeminde yer almadığı günlerde yapmış olduğu bu erken atak bu yüzden tam olarak yerini bulamadı, anlaşılamadı. Nalan günlerce resimlerin neden aynını yaptınız diye beyhude soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Şimdi Sinan'ın duvarında duran Halil Paşa'nın Han Kapısı adlı resminin çoğaltması olan bu tablo işte o sergidendi. Tablonun önünde fazla duralamış olmalıyım ki Sinan arkamda omuz başımda bitiyor. Yeni sergisi varmış, gidecek misin diye soruyor. Arkama dönmeden yanıtlıyorum. Gitmem gerekiyor mu? Bence gitmelisin diyor. Sahiden içinde her şeyin tamamen bittiğini anlaman için gitmelisin. İçinin bildiği bu gerçeği kendine söyleyemiyorsun çünkü. Tam bir güvenle söyleyemiyorsun. Git ve gör. Her şeyin bittiğini anla ya da bitmediğini. Odaları gezmeyi sürdürüyor. Sonra durup pencerelerin birinden bahçeye bakışıyoruz. Bahçe insanı her zaman yeni bir görüş kazandırır diyor Sinan. Sonra sessiz kalıp etrafı seyrediyoruz. Bahçe çevirmesine tırmanan yaban sarmaşıkları, dikenli dağlar, damarlı taşlarla döşenmiş bahçe yolu, ormanda bir kulübeye giden sevimli masal eşiklerini hatırlatıyor insanı. Hem yabanıl bir görünüşü var bahçenin, hem sıkı bir biçimde elden geçmiş olduğu belli oluyor. Ham olandan elde edilmiş doğallık, uzun uzun çalışarak elde edilmiş bir sadelik. Onun bahçeyle nasıl uğraştığını tahmin edebiliyorum, bence Sinan'ın yazdıklarını da özetliyor bu. Tepelerdeki katır tırnaklarını yolmuşlar. Bu evi aldığımda arka pencereden onlar görünüyordu, diyor. Aşağıdan bakıldığında da evi çok güzel çerçeveliyordu. Yazık. Bahçeye mangal kuran Arhan başını kaldırıp bizi görünce el sallıyor. Komşu olmuşuz gibi bakışıp gülümsüyoruz. Huzur vaat eden bir serinliği var bahçenin. Gür bitkiler, arsız bir yeşillik, çoğu zamansız açmış rengarenk çiçekler, havada asılı kalmış meyve kokusu, bakışlarım dirilmiş, içim yıkanmış gibi hissediyorum kendimi. Sinan'ın hayatımın ikinci perdesi başlıyor dediğinde ne demek istediğini bahçesine bakınca daha iyi anlıyorum. Bir tür geri çekilme, kalan zamanı tartma ve hayatı tutumlu kullanma duygusu olmalı bu. Göz göze geliyoruz. Düşüncelerimin etkisiyle elimde olmadan gözlerinin iki yanında derinleşen kırışıklara takılan bakışlarımı kaçırıp dikkatimi yeniden bahçeye veriyorum. Bütün hayatı yaşlanma korkusuyla geçmiş biri olarak Sinan'ın yaşlanmayı nasıl kabulleneceğini düşünerek onun adına kaygılandığımın anlaşılmasını istemiyorum. Bahçe gerçekten çok güzel diyorum iç çekerek. Öyle diyor. Boğazın rüzgarına karşı korunaklı, güneşi açık, konumu iyi, tahminlerimizin aksine toprağa da taşlı çıkmadı. Bahçeli bir ev sahibi olmak en büyük hayaliydi. Nobel almak ister misin diye soranlara aslında Oscar almak isterim diye yanıtlardı. Ya Oscar'ı neyle değiştirmek istersin diyenlere de bahçe içinde bir evle karşılığını verirdi. Nobel dedikleri çoktan Eurovision şarkı yarışmasına döndü. Kim bu saatten sonra Semiha Yankı olmak ister? Oscar dediğinse seneye unutuluyor ama İstanbul'da bahçe içinde bir ev her zaman için bahçe içinde bir evdir. Arhan'ın tutuşturmuş olduğu mangaldan buraya kadar yükselen et kokusu bizi aşağıya çağırıyor. Bahçe sahibinin yıllardır beklettiği hayallerinin karşılığını veriyor, diyorum. Aferin bahçeye, çocuk gibi gülüyor. Sinan'ı hep şefkatle sevdim. Eğer içimde annelik duygusu adını verdikleri şeyin kırıntısı varsa, hayatım boyunca bunu yalnızca iki kişiye karşı duyduğumu söyleyebilirim. Mehmet'e ve Sinan'a. İnsan olarak birbirlerine hiç benzememekle birlikte, her ikisi de bir biçimde bana birbirlerini hatırlatırlar. Hem erken büyümüş birer çocuk, hem hiç büyümemiş birer adamdırlar. Kendilerine en güvendikleri yerde çocukçasına sakar ve korunmasızdırlar. Çocukluklarında ise çok şey görmüş, geçirmiş adamların sızılı deneyimleri, saklı hikayeleri görülür. Hiç ihtiyacı yokmuş gibi görünse de sürekli kollanması gereken bir oğlan çocuğu hali, insanda şefkat uyandıran tuhaf bir sakarlığı vardır Sinan'ın. Çok uyanık geçinir ama istismara müsaittir. Sevdiklerine karşı sevgisinde, sevmediklerine karşı öfkesinde cömerttir. Hiçbir şeyi unutmaz. Zehirli bir dili vardır. İnsan yaralamayı da, gönül almayı da aynı ustalıkla bilir. En korunaklı, en kabuklu insanların bile zayıf yönlerini bulmada, istediğinde onları aşil topuğundan vurmada ustadır. bu konuda zalim bir dikkati vardır. Bunu kötü ruhlu gaddar bir insan olduğu için değil, sevilmek istediği için yapar. Böylelikle canavar bir çocuk olarak eğer onu sevmezseniz, başınıza gelebilecek olan tehlikeleri göstermeye, sizi uyarmaya, sizi onunla arkadaş olmaktan başka çare bırakmamaya çalışır. Bir çocuk hırsıyla onu sevmenizi, onunla arkadaş olmanızı, ona içinizi açmanızı ister. Hem saf ve temiz bir çocuk, hem aman tanımaz bir canavar olmak ister. Aslında bir yanıyla çok açıktır. Onu tanıdıkça anlarsınız. Ne yapacağı, ne yapmayacağı fazlasıyla bellidir. Kendisiyle fazla doludur. Belki bütün sanatçılar böyledir, bilmiyorum. Bu konuda kendini çok iyi terbiye etmeye çalıştığını biliyorum ama yine de hep kendinden söz edilsin ister. Onun yanında onun hakkında güzel birkaç söz söylemeden asla başka birini övemezsiniz. Söz konusu bu kişi Shakespeare bile olsa fark etmez. Önce onun için birkaç güzel söz söylemeniz gerekir. Yoksa surat asar, huysuzluk çıkarır, mutlaka tadınızı kaçacak bir şeyler bulup gününüzü ya da gecenizi zehir eder. Sizin onu sevdiğinize inanana, güvenene kadar burnunuzdan getirir. Tam bir paranoyaktır. Sınırlarınızı zorlayan imtihanlara tabi tutar. Ne kadar eski ve denenmiş bir dostu olursanız olun, yılda en az bir kez ona hiç ihanet etmeyeceğinizi ve onu hala çok sevdiğinize dair bir imtihan vermeye zorlar sizi. Onu sevene kadar bütün huysuzluklarına katlanabilirseniz, sonrası kolaydır. Benciliğiyle bağdaşmayacak ölçüde özverili biri olup çıkar. Çabuk parlayıp çabuk söner. Galiba hemen her şey biraz çabuktur. Çabuk yemek yer, çabuk içki içer, gittiği yerden çabuk sıkılır. Çabuk çabuk yürür, ona yetişmek için hep soluk soluğa kalırsınız. Ağır ağır yaptığı iki şey varmış hayatta, yazı yazmak ve seks yapmak. Hayatın diğer alanlarında yavaşlamaya değmezmiş. Normalde kendi göstermediği her çeşit sabrı ve tahammülü en doğal hakkıymış gibi karşısındakinden bekler. Ben sabırlı biri olmasaydım şimdi yalnızca yazdıklarını beğenerek okudum biri olarak kalacaktı. Az kavga etmedik onunla. Hele başlarda küstüğümüz de oldu. Her ne kadar dışarıdan farklı insanlar olarak görünsek de birbirimize benziyoruz çünkü. Bilirsiniz, birbirine benzeyen insanların dost olması sanıldığı kadar kolay değildir. Aşılması gereken bir dolu ince ve sinsi tuzak barındırır. Birbirine benzeyen insanların dostlukları da düşmanlıkları da bu yüzden sağlam ve kalıcı olur. Hangisinin sağlam olmasını istediğinize karar vermek artık size kalmıştır. Biz dost olmayı seçtik. Bir de Sinan insanın başını çok güzel okşar. Sırf saçlarımı okşasın diye mahsuzcuktan hastalanıp omzuna yaslanarak az naz yapmadım ona. Kadınların en büyük talihsizliği karşı cinsel erkeklerden bekledikleri birçok şeyin eşcinsel erkeklerde fazlasıyla bulunmasıdır. Dünyanın nasıl adaletsiz bir yer olduğu konusunda uzun bir nutuk dinlemek istemiyorsanız bu konuyu burada kapatalım. Bilirsiniz kadınlar bazen bir erkeğin omzuna sığınmak ister ama ne yazık ki başı dolu kadınlar erkeğin omzuna ağır gelir. Böyle zamanlar için mutlaka bir gay arkadaşınız olmalı. Salona döndüğümüzde balkonu göstererek acıkmışsınızdır. Biz sofrayı kurduk bile diyor Sinan. Buralarda erken kalkılıyor. Buraların en iyi tarafı bu. Uykularım düzene girdi. Günü daha verimli kullanmaya başladım. Biz sofrayı balkona kurduk. Üşümezsiniz değil mi? Yok, hayır, boğaz seyrederek yemek yemek varken niye içeri tıkılalım? Bazen Poyraz esiyor da diyor. Soruları üzerine Tude'nin iştahsız bir kız olmadığı, yemek içmek konusunda hiç sorun çıkarmadığını söylüyorum. Demek bu kızın da övülecek bir yanı varmış. Yemekte sıralar neler yaptığını soruyorum. Bir kadının ağzından yazdığı bir roman üzerinde çalışıyormuş. İlginç diyorum. Biliyorsun bazı kadınlar buna hiç ikna olmaz. Hınzırca gülümsüyor. Anna Karenina yoktur, Tolstoy vardır. Ya da Madame Bovary benim diyor. Merakımdır. Hemen kitabın adını soruyorum. Veranda diyor. Bir kadının hayatının üç ayrı döneminde yaptığı üç evlilikten ve üç kocasından söz ediyormuş roman. O sırada içeride çalan telefona bakmaya gidiyor. Döndüğünde kendisine soran gözlerle bakan Arhan'a Vildan'mış diyor. Marmara Adası'na gidiyormuş. Allah'a ısmarladık demek için aramış. Yazık, bu sefer kesinlikle ayrılmışlar. Arhan yazık olduğunu belirten bir ifadeyle yüzünü buruşturuyor. Sonra Sinan bana dönüp ben de yeni tanıştım sayılır bu kadına. Çok hoş bir insan. Arka arkaya sevgisini ve kedisini kaybetti. Erkekler ve kediler. Asla aynı anda kaybedilmemeleri gereken iki canlı türü. Bir süreliğine Marmara Adası'na kapanacakmış. Tanısan çok seversin diyor. Ay sende mi diyorum. anlamıyor tabii. Ne bende mi diye soruyor. Sen de mi tanısan severcin cinslerdensin oldun diyorum. Üstelik anladığım kadarıyla bütün tanırsam seveceklerimin birer adası vardır. Haliyle sözlerinde hala bir şey anlamıyor. Bunun üzerine haberci Cemile'nin söz ettiği adalı Leyla'dan başlayarak konuya açıklık getiriyorum. Biliyor musun, hiç fena fikir değil aslında diyor. Üçünüzün hikayesi iyi bir üçleme olur. 26. Asmakan. Sohrabaşı sohbetini uzun tuttuk. Temiz havayı içime çekip duruyorum. Ne zamandır bu denli sakinleşmemiştim. İçim huzur dolu. Çiçek ve deniz kokusu, yakmayan güneş, üşütmeyen esinti, yumuşak bir ışık, yaprakların hışıltısı, ara ara duyulan kuş sesleri, bahçede koşan köpekler, denizin laciverte durmuş mavisi, göz alabildiğine uzayan karşı sahil. Doğaya yaklaştıkça insan yitirmiş olduğu bütünlüğe, tamlığa yaklaşıyor galiba. İçimde yalnızca dostlarımı görmenin keyfiyle açıklayamayacağım bir sevinç günümü ışıtıyor. O kadar keyifliyim ki şimdiden fırına verelim mi diye sordukları çikolatalı sufleye bile hayır diyemiyorum. Bol pudra şekeri ise bol pudra şekeri, krema ise krema. Bir ara şaka yolu artık bir kitap yazmak istediğimden söz ettim. Sevinmiş göründülerse de sanırım Sinan beni pek ciddiye almadı ya da bana öyle geldi. Yemekler çok güzeldi. Hem kendisi hem sevgilisi marifetlerini döktürmüşlerdi. Küçük bir kaseye konulmuş olan turşunun ne olduğunu anlamadım. Damağıma uygun kekre bir tadı vardı. Bu ne diye sordum. Melengeç filizi turşusuymuş. Çitlenbik ağacının sürgülerinden yapılan bir tür salamura dedi Sinan. Kendi ellerimizle topladık. Biz bu tarafa niye taşındık sanıyorsun Nermin abla? Bana takılmak istediğinde böyle derdi. Semizotun üzerine dökülen, benim başta süzme yoğurtlu bir şey sandığım sosun içinde meğer rendelenmiş ekşi elma, kırmızı soğan, tahin ve zeytinyağı varmış. Sinan yemeklerle ilgili sorularıma sırlarını açıklamaya zorlanan sihirbazlar gibi gönülsüz yanıtlar veriyordu. Kırmızı biber salçasının içindeki dövülmüş kişniş tanelerinin tadını ayırınca hiç olmazsa bir şey bildim diye sevindim. Kişniş de bahçelerinde yetiştiriyorlarmış. Azıcık kurumlanarak söyledi bunu. Arhan hem et hem salata için sos hazırlamakta ustaydı ve kullandığı malzemeyi söylememekte kararlıydı. Az konuşan erkeklerin karşı konulmaz bir çekiciliği olduğu konusunda ki eski ve yaygın inanışı anımsadım. Soslarımın sırrını veremem dedi Arhan. Böylelikle belki daha sık gelirsin bize. Her şeyi anlayacaksın da ne olacak Nermin dedi Sinan. Tadını çıkarmaya bak. Bugün ben de kendimi sıkmamış, bildiğim gibi yemiştim. Tuğde bir süre bahçedeki köpeklerle oynadı, çiçek topladı. Çit'in öte yanındaki evin bahçesinde oynayan çocukları mutsuz etti. Ne yapıp ne ettiğini bilmiyorum ama Çit'in öte yanındaki çocukların bir süre sonra arkalarını dönüp "Anne ya, anne ya" diye şikayetçi bir tonda seslenmeye başlamaları bana bunu düşündürdü. Hatta çocuklardan birini kendini alamayıp Tuğde'nin arkasından taş attı. Bunun üzerine Arhan fırlayıp duruma el koyma gereği duydu. Sonra yeniden bahçedeki köpeklere döndü Tuğde. Haydut ve Django Tuğde'nin ilgisinden memnun peş sıra zıplayıp duruyorlardı. Evin içindeki kediler de pisi pisiydi ama belli ki onun gözdesi köpeklerdi. Kayıtsız şartsız sadakati seviyordu kızımız. Siz gelmeden biz Arhan'la bir anlaşma yaptık dedi Sinan. Tuğde ile o ilgilenecek, seninle de ben. Hadi şimdi içeri geçelim. Söylediğim gibi Poyraz çıktı, sinsi sinsi içinize işler. Hastalanmanızı istemem. Hem seninle konuşacak ne çok şeyimiz birikmiş Nermin. Tuğde'nin Sinan'a bir lokmacık dosu yumuşamış bir bakışla baktı, tek andı bu. Ona Arhan'la baş başa kalma fırsatı ve şansı veriyordu. Sofrayı birlikte topladık, tabakları mutfağa taşırken Arhan'la nasıl gidiyor diye sordum. En merak ettiğim şey buydu. Çünkü Sinan'ın artık mutlu olmasını istiyordum. Bu kez mutlu olmasın. Geçmişte canını yakan fırtınalı aşklar yaşamış, çok hırpalanmıştı. Kendi kabul etmese de bana kalsa hep yanlış insanlarla beraber olmuştu. Aşktan hiç korkmayanlardandı. Aşkı bir din gibi yaşıyor, hiç pes etmiyordu. Artık 50 yaşını geçmişti ve hala trajik hikayeler yaşamaya pek müsaitti. Tennessee Williams'ın oyunlarını iyi biliyor olmak, insanı onun kahramanların sonu yaşamaktan korumaya yetmeyebilir. Allah'tan mizah duygusu vardı Sinan'ın. Kendiyle dalga geçmeyi biliyordu, ben de onun bu yanına güveniyordum zaten. Arhan'ı ise pek az tanıyordum. İçimdeki bir engel nedense onu tam olarak güvenmekten alıkoyuyordu beni. Birçok kişinin dedikodusunu yaptığı, aralarındaki ciddi yaş farkına karşın Sinan'ı sevdiği belli oluyordu. çekingen, saygılı, temkinli bir hali vardı. Gene de kişinin bir yanı gölgeliydi. Az konuşan, çok susan, kendini fazla ele vermeyip sıkışına hınzır hınzır göz altından gülümseyen ketum erkeklerden. Bazen hiç beklenmedik zamanlarda tüylerini zarifçe kabartıp rengini parlatan genç bir kaplan gibi kükrüyor. Bu sürpriz çıkışlar ona şeytani bir çekicilik kazandırıyordu. Sanırım Sinan'ın tav olduğu şey de buydu. Tok, etkileyici, en önemlisi konuşurken inandırıcı olmayı bilen bir sesi vardı. Az konuşan erkeklerin seslerinin tok ve güzel olması başlı başına bir tahrik unsuru değil midir? Sinan'la mutfakta baş başa kaldığımızda, "Bu ev ikimize de iyi geldi," dedi. "Hem İstanbul'dayız hem değil gibi. Bir de onun sık sık yurt dışına çıkmak durumunda olması ilişkiye soluk alma payı bırakıyor. Kaygılısın biliyorum ama iyiyiz biz. Gerçekten iyiyiz. Şaka maka 3 yılı geçtik. Epey fırtına bora atlattık. Artık derede boğulmayız. Ancak okyanus ayırır bizi." "Buna sevindim," diyorum. "Gerçekten iyi görünüyorsunuz çünkü. Bir yerde birilerinin iyi olması, üstelik bunun sevdiğim birileri olması çok önemli biliyor musun?" diyorum. "Bilmez miyim?" diyor. "Ah, bilmez miyim? İnsanı o yaşatır." Birden soran gözlerle yüzüme bakıp, "Sakın sen kendinin kötü olduğunu söyleme," diyor. "İyisin değil mi?" "Bilmiyorum," diyorum. "Gerçekten bilmiyorum. Biri çıkıp bana iyi mi kötü mü olduğumu söylemeli. Ben kendim karar veremiyorum." "Kitap yazmaya karar verdiğine göre iyisin demektir. Geçenlerde Tijen'i gördüm." "Bak o bile iyi olmuş," diyor. "Tijen mi? Asla inanmam. O nasıl iyi olur? Mümkün değil." Birden havamız değişiyor. Gürültülü kahkahalar eşliğinde Sinan'ın birçoğunu benden duyduğu Tijen'in kötü olma hikayelerini hatırlıyoruz. "Kim ne zaman nasılsın diye sorsa kötüyüm," derdi Tijen. "Yıllarca, ama laf olsun diye değil, sahiden yıllarca kimseye bir gün olsun iyiyim dediği görülmemiştir. Bu yüzden arkadaşlar arasında nasılsın diye soranı iyi değilsek bugün çok Tijen'im demeye başlamıştık. Yalnız bir keresinde Tijen'in içimizden birinin nasılsın sorusuna bugün daha az kötüyüm diye verdiği yanıt aramızda yankı bulmuş. O günden sonra daha az kötü olmak sözü bir kategori olarak dizimize yerleşmişti. Eğer o gün Tijen değilsek, iyi de değilsek bugün daha az kötüyümdük. Görünüşe Tijen'in kötü olması için bir neden yoktu. Varlıklı bir ailenin yüzüne bakılır, derli, toplu, eğitimli kızıydı. İyi piyano çalmak gibi bir mahareti vardı. Zamanında ailesinin zoruyla baleye de gitmişti. Bana kalırsa yalnızca canı sıkılıyordu. Hayatta hiçbir merakı, ilgi alanı, amacı yoktu. Kitap okumaktan hoşlanmaz ama nedense Sartre okurdu. Üstelik artık kimseler tarafından pek okunmazken Sartre insanın kafasını karıştırır elbet. Üstelik bu kafa zaten hayli karışık olan Tijen'in kafasıysa. Dünyada başka bir örneği var mıdır bilmem ama adamın kitapları Tijen'i hüngür hüngür ağlatıyordu. Kimse neden Sartre okurken ağlanır anlamıyordu. Tijen bu çeşit soruları alt dudağını ısırıp başını iki yana ümitsizce sallayarak "Kimseler bunu anlayamaz," anlamında bir hareketle yanıtlıyor, sonra ateşi varmış gibi bir elini alnına götürüyordu. Tijen hiçbir zaman iyi olmadığı gibi iyi bir ruh halinde olan insanları da tahammül edemez, mutlaka insanın tadını kaçıracak, en neşeli anda onu herhangi bir üzüntüsünü hatırlatacak bir şey bulup çıkarırdı. Karadullar gibi sürekli bir matem havasını yaşıyordu. Ve ne zaman onun yanında azıcık neşelenecek olsanız, yasına hürmetsizlik ettiğiniz duygusuna kapılıyordunuz. Bu yanıyla biraz Güngör'e benzemekle birlikte özel uzmanlık alanı ölüm haberleri vermekti. Nedense kim ölse ilk önce o duyuyor ve bunu herkese duyurmayı görev biliyordu. Ben hiç tanımadığı insanların ölümsüne bile onun kadar üzülen başka birini görmedim. Hiçbir üzüntü fırsatını kaçırmıyordu kızcağız. Boş zamanlarında gizli gizli kabristanları ziyaret ettiğini, ölüsünü toprağa veren ailelerin yanına bir uzak akrabaymış gibi sinsice sokularak onlarla birlikte hıçkıra hıçkıra ağladığını hayal ediyordum. Onca yıl dersini aldığı piyanosun başına parmaklarını gevşetmek için bile geçmediğine bahse girerim. Eğer liçseniz ölüm marşını çalmasını gerekmiyorsa tabii. Bir kez de bir cumartesi gecesi meyhanede kafaları çekecektik. Tijen'i de çağırmışlar ama tabii o her zamanki gibi reddetmişti. Tam herkes daha yeni kafaları bulmuş, keyfi neşesi yerine gelmişti ki gecenin o saati ta göz tepelerden kalkıp çiçek pasajına iki göz iki çeşme çıka gelmişti Tijen. Bizi öyle keyifle eğleniyor görünce sistem dolu hıçkırıklarla masaya çöküp hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Selmin kendini balkondan atıp intihar etmiş, onu haber vermeye gelmişmiş. Masadakilerden bir kısmı Selmin'i tanımazdı bile. Onu şöyle bir uzaktan tanıyanlar vardı. Yalnızca adını duymuş olanlar vardı ve buna sahiden üzülecek olanlar vardı. Onlar da artık yapacak bir şey olmadığına göre bu haberi yarın da duysalar oldu. Sonuçta bir cumartesi gecesi nice zaman sonra bir araya gelip 3 kuruşluk keyif yapacak herkesin tadını kaçırmayı başarmıştı. Çiçek pasajının cumartesi kalabalığı onu iyice tahrik etmiş olmalı ki yasını diğer masaları da paylaştırmaya çalışır gibi gürültülü bir halde ağlıyor, üzüntüsünü bulaştırmak istercesine burnunu onun peçetesine siliyordu. 35. ayrımın sonu, sayfa 445.